Yeşil Gündem.
İstanbul Radyosu yapımı Yeşil Gündem programından mutlu günler değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 1'de buluştuk. Her pazartesi olduğu gibi programı sizler için Uğur Demir hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Mikrofon başında ben Havva Emelya ile yeni haftada yeni bölümümüzle yaklaşık 25 dakika boyunca radyolarınızdayız değerli stüdyo konuğumuzla birlikte. Sevgili dinleyenlerimiz, Yeşil Gündem'in bu haftaki konuğu doğa ve macera sporcusu, eğitmen, yazar, fotoğrafçı, Pusula Doğa ve Macera Sporları ve Haka Hayatta Kalma Okulu kurucusu Kutsal Zafer Şahin. Hoş geldiniz Yeşil Gündem'e.
Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
Evet, bugün doğanın dilinden tam anlamıyla anlayan bir konuğu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Bu konuyla ilgili pek çok proje hayata geçirdiniz. Haka Hayatta Kalma Okulu, eğitimler, kaleme alınan kitaplar var, süremiz el verdiğince hepsini konuşacağız. Ama önce şunu merak ediyoruz, doğayla güçlü bir bağ kurmaya ne zaman, nasıl başladınız?
Doğayla güçlü bir bağ kurmaya sene 88-89 Kadıköy Akmar Pasajı'nda geziyorum. Bir dergi takıldı gözüme. Yabancı bir yayındı. Yani trekking minekim şeyler yazıyordu. Backpacking, trekking gibi. Başka bir dergi takıldı. O zaman Av ve Doğa dergisi. Böyle adamı kudurtan dergiler ama. Aldım iki tane ondan. Okul Kadıköy bölgesi tarafında okuyordum ortaokulda. O dergiler aldıktan sonra eve girince tabii o dergiler, ben onların bir zehir olduğunu bilmiyordum. Dergiler çok okunmaya başlandı. Dersler bu sefer düşüşmeye başladı.
Sonra kafanızda düşündünüz.
Kafamda düşündü derken o içindeki doğada, fotoğraflar, yazılar, geçirmeye. Şeyler. Ben de bir taraftan da zaten askerlik merakı vardı. Hani ileride subay olurum falan. O olmadı. O dergiler sayesinde bir doğa şeyi, yani araziye çıkma. Tabii o zamanlar internet yok, hiçbir şey yok. Böyle YouTube'du, Instagram'du, etkilenici fotoğraflar yok. O iki dergi beni kudurttu. Avcılık merakı başladı.
Şimdi, avcılık da burada biraz dikkat çekici değil
evet,
mi?
Evet, onu söyleyecektim.
Doğanın içine açılmak.
Doğa, şimdi doğa ve doğa ama işte bana şöyle söyleyeyim. Doğayı daha iyi tanıtan, o doğaya bir şekilde açılmak lazım. O zamanlarda kaç kişi vardı, neler yapıyorlardı? Doğa sporları deyince akla herkesin ilk gelen dağcılıktı. Türk Hava Kurumu ile kaç kişi ne kadar biliyordu yani abilerimizi, eski amcalarımızı. Neyse işte o dergilerden sonra ben nasıl olduysa ilk aşk gibi değişik bir şey o.
Hala o gözünüzde
var,
parıltı ben var.
Var çünkü şöyle söyleyeyim. Birçok insan bugün doğa yürüyüşleri yapıyor. Bir bölgeye gidiyor. Bir kere gidiyor. Belki iki kere sıkılıyor. Ben bir bölge söyleyeyim. Rehberlik yaptığım, eğitim verdiğim Serindere Vadisi diyelim. Veya Kuzuyaylı Altıoluk. Çoğu kişi daha yeni tanıyor buraları. Ben her birine belki 40-50 şerkez gitmişimdir ki 30'a yakın rota gezdim. Bunların 30 çarpı 50 desek ortalama ki her seferinde ilk gibi geliyor. Çünkü benim için o doğa ve ortam önemli. Orada yerde ne gördüğüm değil, hani neyi fotoğraflayacağım değil. İşte o dergilerden sonra ben avcılığa başladım. Ama avcılık zaman içinde böyle tamam evet bu hoş, birçok insana hoş gibi değil, avcılık kelimesi var. Fakat bu içeride bir şeylerimi öldürmedi benim, aksine canlandırdı. Derken avdı, kamptı. Kafama eserdi kamp yapmaya giderdim.
Şimdi bu arada avcılığı açalım. Hani bilinçli avcılık var, hani bilinçsiz avcılık var.
Bugün avcılığı bir avcıya bile anlatabilmek için iki avcı çarpışır böyle bilgi konusunda, yaklaşım konusunda. Günlerce program yapmanız lazım. Yani avcılık çok farklı bir şey. Ama ben o şu avcılığın cılığını attım. Yani avcılık gibi değil. Şu an başka şekilde bakıyorum. Avlanabilen, avlanma kabiliyeti olan bir insan gözüyle bakıyorum. Bugün kendini doğa adamı olarak adleden çok insan var. İşte ne bileyim, hayvanlarla ilgili çok konuşan var. Ama açıkçası bir avcının yanında dolaşmaları lazım. Bir şeyleri yani nasıl söyleyeyim? Evet, hayır arasındaki, siyahla beyaz arasındaki farkı anlayabilmek için her ikisini de yaşamış olmak lazım. Ben o gözle bakıyorum. Avcılığın bana katmış olduğu çok şey var.
Evet, doğaya bütünsel bir açıdan bakmak.
Doğada daha farklı da baktım. Bakamayanlar da var. Gel zaman git zaman sene 1991 doğa sporları. Bu sefer başka yayınlara da Akmar Pasajı uğrak yerim oldu benim. 1992 yılında Türk Hava Kurumu'nda serbest, önce paraşüt ardından serbest paraşüt. İkisi biraz farklı. Paraşüt sporlarına başladım. Hala da devam ediyorum. En üst seviye işte FAI D lisansı sahibi, en üst seviye lisans sahibi bir serbest paraşütçüyüm. Askerliğimi de askeri serbestçi olarak Kayseri Komando Tugayı'nda yaptım. 150 kadar özel göreve atlaştım. Bir sürü atlaşım oldu. Hala devam ediyor. Yamaç paraşütüne başladım 96-97 sonunda. 97 başlarında, özür diliyorum.
Önce havada mı başladı bu doğa sporları? Daha sonra
evet,
mı kampçılık
evet,
peşinden geldi?
Şey, sporcu olarak, öğrenci, yani öğrenci sporcu olarak 1992 yılında, ondan önceki doğa girişleri böyle. Paraşüt sporlarına başladım. Paraşüt, serbest paraşüt, yamaç paraşütü. Yamaç paraşütünde 98 yılına kadar iyice bir kendimizi yetiştirdik. Çünkü ikisi farklı şeyler, kollar, branşlar, disiplinler. 1998'de İstanbul Üniversitesi'ni eğittim. İlk eğitmenlik hayatıma öyle başladım. O sene fotoğrafçılık da yapıyordum. Profesyonel fotoğrafçılık da yapıyordum matbaada. Ve
şimdi bu eğitim
doğa yürüyüşü gibi rehberliğine başladım bir acentede. Profesyonel doğa yürüyüşü rehberliği. Hem de yazılarım başladı. Artık yazarlığa başladım. Doğayla alakalı yazılar yazmaya başladım. Dergilere, işte eğitim notları hazırladım. Böyle devam etti.
Her geçen yıl üstüne bir şeyler...
Doğa sporlarıyla uğraşıyorum. Evet. Ben bunu 24 dakikaya anlatamam ki. Dakikanız evet. 24, 28
şimdi
bile değil.
Çok doğru söylüyorsunuz. Süremiz el verdiğince eğitim evet. boyutunu daha çok konuşalım. Dinleyicilerimizle yani paylaşalım çok... ama şunu merak ediyorum. Şimdi aslında çok merak edilen de bir soru. Kafalarda soru işareti var bu konuyla ilgili. Doğaya ve doğa sporlarına ilgi duyan birçok dinleyicimiz vardır.
Evet.
Ama çalışıyorlarsa hayır benim vaktim yok. Ya da çalışmıyorlarsa riskli bir spor dalı, ya bana bir şey olursa, ya düşersem, yaşanmış olaylar da var şahit olduğumuz. Bu konuda uzman
evet.
olan kişiler de işte hüsranla
evet.
ayrılmışlar bu işten. O kişilere neler tavsiye edersiniz? Siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz.
Şimdi şöyle söyleyeyim.
İşte demek doğru olmayacak belki
şöyle
ama.
Şöyle soruyu da ben de biraz katkıda bulunmak istiyorum. Doğa, herkes doğa sporu yapabilir mi diyelim daha doğrusu. Herkes doğa ve macera sporları, ekstrem sporları herkes yapamaz. Neden yapamaz? Buna çok çok fazla şart var bunun içinde. Tehlikeden korkar, yapamaz. Parası yoktur, yapamaz. Ciddi para isteyen şeyler artık zamanımızda. Aile engeli vardır, eşinin engeli vardır, çocuk engeli vardır, zaman ayırma engeli vardır. Yani hedeflerini belirleme engeli vardır. Hafta sonundan hafta sonuna yapan bir insan olacaksa birçok şeyi dener, yapar. Sadece o bir deneyicidir artık. Ama bunun sporcusu olacaksa, bunun eğitmeni olacaksa, bunu hayatına direkt sokacaksa, benim ailem çok çok büyük bir engel olmadı ama korktular tabii. Parasızlığı yeri geldiği zaman bunu göze alacak. Gidip de ben işte şu malzemeyi almazsam uçamam, tırmanamam demeyecek. Çünkü eski tarihi dağcılara baktığım zaman adam yün çorapla çıkıyor ama yapıyor. Yani sporcu mu olacak, hobici mi olacak, buna karar verecekler. Ondan sonra ne kadar zaman ayırdığına yapacak.
Peki bu karar verme süreci size
zaman
başvuruyorlar. Eğitim de veriyorsunuz. Pusula, doğa ve macera sporları bünyesi altında. Daha
evet.
sonra HAKA, hayatta kalma okulu.
O da ayrı o hayatta da ilk, kalma eğitimlerini.
İlk sivil.
İlk sivil o sene.
Hayatta kalma okulu
o sene, hayatta kalma okulu olarak sivil ortamda tek. Çünkü var hayatta kalma okulu var. İkinci ana jet üst komutanına bağlı olan Çiğli'de arama kurtarma hayatta kalma kurs komutanı var. O farklı. O orduya bakan bir şey. Sivilde de bu yok.
Evet. Şimdi Uğraşanlar eğitimlere gelenler, bu okula gelenler hobi olarak mı bunu artık hayatına yerleştirecek?
Yani,
ya da merkezine mi onu koyacaklar? Eğitimlerde mi karar veriyorlar buna? Şimdi biraz eğitimlerden de söz edelim.
Evet,
bu tecrübelerinizi insanlara aktarmaya nasıl karar verdiniz? Ve eğitim programı içerisinde neler var? İlk yardım eğitimi vardır değil
mesela
mi?
Mesela doğada ilk yardım. İlk yardım derken bu bildiğimiz ilk yardım gibi değil. Doğada ne
evet.
yapacaklarıyla alakalı kısım var. Şimdi buraya bana gelen insanlar, bu eğitimleri almak isteyen insanlar, kimisi meraktan, kimisi biraz daha cesaret kazanmaktan. Yani çok çeşitli, çok değişkenler var. Ama burada hani acı olarak söyleyeceğim, benim yaptığım şekilde yapmak istiyorlarsa başka bir şey yapmayacaklar. Orada o yeri geldiği zaman benden destek almış oluyor. Benle belki başlayabilirler. Benim zamanımda başlayacak insan ortam yoktu. Biz kendi kendimizi yetiştirdik. Ve benim bu kadar zamanla onların yaptığı arasında doğal olarak bir tecrübe ve uğraşı uçurumu var. Onu kapatmaları şu an itibaren mümkün değil. Kapatmaları için her şeyi sil çekip sadece bunun içinde kalacaklar. Bakın ben 16-17 yaşında paraşütçülüğe başladım. 16 yaşında doğa sporları, 15'imde avcılık. O günden bugüne başka bir şey yapmadım. Bunun içinde kaldım. Eğitmen oldum, uzmanlaştım. Kendi şeyimi yaptım, işlerimi açtım. Ben yamaç paraşütü eğitmenliği yaparken kurallara uygun bir eğitmenlik yapıp, çünkü Türk Hava Kurumu çıkışlıyım. Havacılık nosyonu aldım, disiplini aldım, sporcuyum.
Siz bunu hayatınızın merkezine yerleştirmişsiniz ama biz şimdi...
Benim
bugün
yaşam şeklim bu,
yaşam
böyle.
Yaşam şekliniz, yaşam felsefeniz. Ama bugün bizi dinleyen dinleyicilerimiz
tabii
muhtemelen
onlar...
ağırlıklı olarak hobi... hobi kısmına olarak bakacaklardır. Çünkü dediğiniz gibi siz 16 yaşından bahsediyorsunuz. Şu an katılım nasıl bilmiyorum, hangi işte çalışan kesim mi geliyor, en küçük
çalışan
yaş.
Çalışan kesim tabii, yanında çocuğunu gönderirse veya getirirse, evet, onlar da oluyor tabii ama çalışıyorlar.
Peki gelenler neler deneyimli orada? Siz doğa yürüyüşü yapıyorsunuz, kampçılık öğretiyorsunuz orada. Hı-hı. İşte yine Haka
Hayatta
Kalma
kurslarım var. Evet.
Önemini yeniden belirtelim, altını çizelim. Doğada nasıl hayatta kalınıyor? Gelen öğrencilere diyelim neler öğretiyorsunuz? Birkaç örnek verebilir misiniz?
Şimdi verdiğim kursları söyleyeyim. Doğa yürüyüşü, trekking, hiking eğitimleri. Doğa yürüyüşünün eğitimi olur? Olur. Çok geniştir. Hayatta kalma kursundan bile daha geniştir içeriğine eğilirseniz güzelce. Navigasyon, pusulu harita, GPS kullanımı, detaylarıyla şey yapıyorum. Öyle iki günlük kurslar değil bunlar. Doğada ilk yardım, çok olmasa da. Ve hayatta kalma kursları. Hayatta kalma kursları da kendi içinde 5-6 parçaya ayrılıyor. İşte ormanlık bölgeler, kurak, soğuk, denizde hayatta kalma, savaş şartlarında hayatta kalma,
tabii
iş güvenliği.
İşin beslenme boyutu da var.
Tabii ki ben bunları eğitimini verirken hayatta kalma beslenmesi değil, doğa genelde sporcu beslenmesinden de yola çıkıyorum. Yani iyi bir sporcu nasıl olursunuz? Yarışarak ve vücudunuza bakarak. İyi bir hayatta kalmacı nasıl olursunuz? Devamlı kendinizi zorlayarak, risk alarak ve biraz deneme yanılma, bilgileri kullanabilme. İlkokulda dersleri iyi dinleme, ortaokulda. Çünkü hayatta kalma çok geniş bir konu. Fizik, kimya, biyoloji, antropoloji, psikoloji. Hepsini iyi bilmeseniz de temel konuları çok iyi bilmeniz lazım.
Evet.
Geniş yani.
Bilim bu konuyla gibi. İlgili bir de kitap kalemi aldınız. Ben dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Doğada yapılan yürüyüşler, trekking, hiking.
Evet, sadece
diye.
Doğa yürüyüşlerine başlayacak olan kişilere...
Bir başucu kitabı niyetim.
Aynen öyle. Başucu kitabı. 500 sayfalık, tamam, 200'de öyle kaldı zamanında. Evet.
Dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler bu kitaba? Biraz
vallahi
bu kitapla ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz? Çünkü içinde çok faydalı bilgiler var.
Evet, 2006 yılında yazımını tamamlamış oldum, toparladım. Ama basımı 2010'a nasip oldu. Şu an piyasada var mıdır? Vardır, kalmıştır herhalde.
İnternet sitenizde de mevcut mudur? Oradan ulaşabilirler mi?
İnternet sitesinde Hayatta Kalma Okulu'nun bir sistem üzerinden, shopir.com'du galiba. Orada bir sistem üzerinden var elimde biraz. İsteyen olursa oradan gönderiyorum. Sahaflarda var, bazı sahaflarda var. Doğa sporu malzemesi satan yerlerde ellerinde var mıdır, kalmış mıdır bilmiyorum. Libade taraflarında bir mağazada vardı galiba.
Bu arada şuna da değinelim. Size ulaşmak isteyenler ne yapmalı? Sitenizden mi ulaşsınlar, arasınlar mı sizi? Bir başvuru kriteri var mı? Az önce biraz belirttiniz.
Başvuru
herkes...
kriteri nedir biliyor musunuz? Bu benim doğa sporları, bu hayatta kalma kurslarına, eğitimlerine, bu yaşama artık ben çok detaylı hani... Psikolojik olarak çok detaylı bilgiler veririm zaten. Onları desteklerim, beslerim bilgiyle.
Sadece teknik bilgiler
teknik
yok bu
değil,
arada.
Tabii ki yani bunun onlara yardımcı olmaya lazım. Çalışırım. Yani yapacakları Hayatta Kalma Okulu diye girdiklerinde, Hak Hayatta Kalma Okulu, Pusula Doğa Sporları ya da Kutsal Zafer Şahin diye internetten ulaşırlar, bulurlar. Bir tek şey istiyorum. Ben hafta sonu aktivitesi düzenlemiyorum. İstekli olsunlar. Kimseyi riske sokmuyorum tabii ki. Ama doğa sporcusu olacağım, macera sporcusu olacağım diyerek gelmek başka bir şey. Bana bunları öğretin, bunları ben hayatımda bileyim, yapabilirsem yapayım, yapamasam da bilgi olsun demek başka bir şey.
İkisini de diyemezler mi?
İkisini de diyebilirler.
Seçiyor musunuz ona
şöyle,
göre?
Hayır, bakın mesela yamaç paraşütü kursu olsaydı ben bana gelecek olan kişiyi seçerim. Onunla bir illaki bir sohbet etmem lazım. Öyle telefondan kursa başlayın diye ben kabul etmiyorum. Ben onun konuşması, davranışları sonuçta bana geliyorlar. Hayat sonuçta bir güvenlik meselesi aynı zamanda. Ama güvenecekler. Hayatta kalma
temelde
kurslarına geliyorlarsa şartlara
olacak.
Katlanacaklar. Çünkü etleri de benim, kemikleri de benim orada. Ne dersem o.
Evet.
Ben çünkü derdim zaten güvenlik içinde, sağlık için onlara o kursu öğretmek ama stresini de yaşatmak.
Ama o stres insanı zinde tutmuyor muyuz? O dikkat, doğanın içinde vakit geçirdiğiniz zaman işte karşıma
güzel,
vahşi bir hayvan mı çıkacak
çok
gibi.
Çok kişiliği değiştiriyor doğa sporları ve macera.
Ben size onu da soracaktım aslında. Şimdi kaç yıldan bahsediyoruz? İlk bu işe adım attınız ve bugün bu noktaya geldiniz.
91'den bu yana.
91'den bu
88'den
yana.
88'den beri doğadayım. Ama sporcu olarak 91 başlangıç, milat kabul ediyorum onu.
Sizde ne gibi değişimler oldu? Kısaca ona da değinebilir miyiz? Hem de şey bir ilham kaynağı olduğun
tepki kabiliyetim arttı. Başka türlü sinirlerim arttı ama başka şeylerim törpülendi. Bendeki ego farklı. Ego erken gelen oturur diyorum ben. Yani bir kaya bir yer gördüysem oraya hemen ben gidip oturup seyrederim manzarayı.
Çok güzel.
Güzel keyifler arttı tabii. Daha dinginleşiyorsunuz. Ama içimde 3 tane de kutsal oluştu. Bir trafikteki kutsal, bir şehirdeki kutsal, bir doğadaki kutsal.
En kutsal olan da doğadaki kutsal diyebilir miyiz?
Ben o doğadakinde çocuk gibiyim. Böyle yeri gelir boşluğa çığlık atarım, şey yaparım. Dedim ya, tepki kabiliyetim, reaksiyon, hani hızlı çabuk karar verebilme kabiliyetim arttı. Hızlı karar verebilme ama doğru, bir de hızlı ve doğru karar verebilme kabiliyetim arttı. Daha seriyim, daha dinamik olabiliyorum.
Şimdi hayatta kalma, hayatta kalmadan bahsettik ya. Hı-hı. Benim de aklıma şu filmi getirdi. Into the Wild diye bir film var. Yaşanmış bir hikayeden ilham alınan. Orada da bir kişi Alaska'da hayatta kalmaya çalışıyor. Hem mevsim koşulları değişiyor.
Evet.
Hem böyle orada beslenmede işte yabani bitkiyle ona zarar vermeyecek bitkiyi ayırmayı deniyor. Hatta bir noktada ayıramıyor, zehirleniyor. Kendini o şekilde kurtarmaya çalışıyor. Hı-hı. Ya da karşısına vahşi bir hayvan çıkıyor. Ya da bir kışın yiyecek bulamadığı için avcılık yapıyor, sizin de bahsettiğiniz, hı-hı, gibi. Ama tabii bizim çok uzağa gitmemize gerek yok. Siz kendi coğrafyamızda o hayatta kalma, doğayla vakit geçirme, doğanın o zor koşullarında nasıl hareket edebiliriz? Tüm bu bilgileri kaç yılınıza sığdırmış bir insansınız?
Şimdi şöyle söyleyeyim, bu iş coğrafya işi birincisi. Şimdi ben bu bilgilerle Alaska'ya gidersem genel bir fikrim var. Alaska hakkında çok büyük bir bilgim yok. Hani gezip dolaştığım yerler değil, keşke öyle olsa. Yani coğrafyalar farklı. Benim buradaki beslenme şeklim farklı. Oradaki beslenme şekli farklı. Oranın faunası, florası farklı. Ama genel olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk önce psikolojik olarak, mantık olarak, yaklaşım olarak hayatta kalmanın kursiyerlerime öğrettiğim şey şu. Diyorum ki pusudan kurtulmanın tek yolu pusuya düşmemektir. Yani önce hazırlıklı olun. Pusuya düşmeyin. Düşmemek için gerekli her önlemi alın. Giyimdi, eğitimdi, davranıştı. Ve bittiğinizi sandığınız yerde yeniden başlayacaksınız. İnsanı birçok yere kadar vücudu yürütür. Ama vücudunun bittiği yerde ruhu yürütür.
Evet.
Ve bu bakış açısıyla ben eğitimleri veririm. Yani kurallara, kalıplara bağlarsak, ben burada su buldum ama bunu temizlemezsem ölürüm, hastalanırım dersin. Ama aşağıdaki hiç senin farkında olamayacağın bir köye ulaşana kadar susuzluktan da ölebilirsin. Onun için anında bir karar vereceksin. O kararında da sadık kalacaksın. Verdiğin karar yanlış da olabilir, doğru da olabilir.
Kararlı olmak aslında bu noktada önemli o anda.
Verdiğin ama kararını destekleyecek bilgiye sahip olmak lazım. Deneyim, tecrübe zaten yolda kazanılıyor. Deneyim, tecrübe oturduğun yerde kazanılmıyor. Araziye çıkacaksın. Göze alacaksın bazı şeyleri. Yani ben kaybolmayı göze almışım. Çocuğum var. Hala doğa sporu yapıyorum. Atlayışlara gidiyorum. Yani her an her şey olabilir.
Doğru. Bu arada sizin kişisel web sitenizde, Kutsal Zafer Şahin kişisel web sitenizde de çok faydalı bilgiler var. Yazılarınız var. Dinleyicilerimize
evet, orada
tavsiye edelim. Doğada dolaşıyormuşuz gibi oluyor aslında. Aslında psikolojik anlamda da cümleler var. İnsana iyi gelebilecek kişisel gelişim anlamında da cümleler var.
Onların hepsi benim kendi öğrendiğim bilgileri, yorumları. Yani alıp da bir şey çevirmek öyle bir şey olmaz zaten. Çok teknik detaya, yani şeye girmeden, uzatmadan öz bilgiler veriyorum.
Evet, şimdi bir de yeni projelerden bahsedelim. Yine üzerine bir şeyler koyacak mısınız bu verdiğiniz eğitimlerin üzerine? Ya, var mı plan, proje yakın zamanlarda?
Eğitimlerimin kalitesini korumaya çalışıyorum. Kaliteli olmasını sağlıyorum. Onun harici ben şu an iş güvenliği kapsamında hayatta kalma kursları veriyorum birkaç senedir. Bunlar tabii uluslararası firmalar falan var. Açık alan personelleri. Ne oluyor? Onların iş güvenliği dosyalarına giriyor. Akreditasyon olmuş gibi bir şey oluyor. Bunların kalitesini artırmak. Onun haricinde zaman ne gösterir bilemiyorum. Belki bu hayatta kalma okulu ekonomik mesele, para meselesi, belki bir arazim olur diye hayal ediyorum. Orada böyle yerel bir yerde daha kaliteli, etkili vereyim diye hayal ediyorum.
Katılım da ona göre artar aslında, öyle kendinize
yani
ait
bir arazi. Yani insanlar daha tabii sabit olursa güzel olur ama o benim yani şu an yapabileceğim bir şey değil. Biraz benimki gezerek, artık böyle hani sabit alıştığım yerlere götürerek oluyor.
Evet, biz Yeşil Gündem programı olarak çevreyle ilgili konulara da hassasiyetle, hı-hı, yaklaşıyoruz. Siz de doğada çok vakit geçiren bir, evet, insansınız. Bir de bu boyuttan bakmak lazım. Artık yazın orman yangınları çıkıyor. İnsanlar izmarit atıyorlar, çöpleri, hı-hı, atıyorlar. Hı-hı. Hem kirlenme boyutu var hem de yangın boyutu var. Bununla ilgili gözlemleriniz nelerdir? Ya da yapılması gerekenler, fikirleriniz, düşünceleriniz nelerdir?
Doğaya çok fazla insan artık çıkmaya başladı. Bunun da nedeni ne? Bir yer hakkında bir bilgi duyuyorsunuz, özeniyorsunuz, sizi özendiriyorlar ve oraya gitmeye başlıyorsunuz.
Endüstri haline geldi.
Endüstri haline geldi zaten, gelecek de. Sonra bu ranta dönüşüyor. Yani benim burada gözlemim şu. Geçenlerde dediğim aylar önce Uzungöl'dü galiba. Yakınıyorlar. Uzungöl battı, Uzungöl bitti. Siz bu kadar tanıtırsanız, bu kadar üstüne düşerseniz turizm böyle olmamalı. Biter orası sonuçta. Her şeyin bir sonu var. Ben gerçek görüşümü söyleyeyim mi? Bir doğa sever olarak, doğa sporcusu olarak çok özel, güzel yerlere giden doğacılar varsa, doğa severler, bencil olsunlar. Ben bunu hep söylüyorum. Ben bencil bir adamım. Gittiğim çok güzel yerler var. Balta girmemiş ormanlar değiller ama el değmemiş yerler biliyorum. Ve bunları kimseye söylemiyorum.
Paylaşmıyorsunuz.
Paylaşmıyorum. Bana ne? Ben gidebiliyorsam demek ki gidebilmişim. O zaman o gidebilme kabiliyetine sahip olup gitsinler ve çok tanıtmasınlar artık. Çünkü tanıtıldığı zaman herkes, aa o gitmiş, ben de gideyim. Ama tabii insanlar özeniyor. Herkesin her şeyi yapmaya hakkı var diyoruz ama
doğada vakit geçirmenin dışına çıkıyor olay biraz, değil mi? Şöyle sadece söyleyeyim. Ben oraya gittim. Aynı zamanda oraya gidenler, kirletenler de olabilir o katılan kişilerin
arasında. Bu bilinç ilkokuldan itibaren özel derslerle doğa dersi diye bir ders koysunlar. Öyle bir aşılasınlar ki gerçekten koruyucu olsunlar. Yani bugün her birey ilk yardımı zorunlu ders olarak alsın. Bir mühendis tezini hukuktan, ilk yardımdan, doğa şeyinden versin. Benim bakış açım böyle.
Evet.
İlla ki yapacak o mühendisin şeyini ama doğayı nasıl koruyacağız? Nasıl geliştireceğiz diye korumamız lazım. Elimizde bir şey kalmadı zaten. Sen ama tanıtırsan. Ya bu şeye benziyor. Evinizin kapısını açıp hadi herkes girsin. Girer tabii. Merak eder girer.
Doğru.
Bu kadar basit.
Bu arada az evvel ilk yardım dediniz. İş sağlığı güvenliği anlamında da ilk yardım dersleri veriyorsunuz.
İş güvenliği.
Biraz böyle doğada bir yaralanma durumunda ya da o gibi durumlarda nasıl müdahale edilmeli? Birkaç bilgi verebilir misiniz?
Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle ilk yardım bilgisi vermek çok riskli. Çünkü bugün trafikte uygulayıcı değilseniz, Amerika'da yaşanan olaylar filmlere yansıyor. Yanlış bir şeyden dolayı mahkemeye çıkıyorsunuz kurtarmak isterken. O konuda böyle teknik bir bilgi vermem. Ancak ben yaşam alanına 40-50 kilometre uzaktayken bir yılan ısırması durumunda, bir kol kırığında, orada ne yazık ki o kişiyi ben tıbbi yere ulaştırmam zor. Oraya helikopterin gelmesi ne kadar sürer? Belki bir kayanın arasında uçurumda kaldık. Orada da hayatta kalma teknikleri üzerinden davranışlar devreye girer. Tek şey söyleyeyim, ne olursa olsun panik yapmamak, sakin kalmak. Tek söyleyebileceğim bu. Çünkü burada söyleyeceğim bir şey bana ters tepebilir. Ben bir yılan sokmasında şunu yapın, bunu yapın derim. Anlatıyorum. Çıkıp der ki sen bunu öğretiyorsan gel bakalım. Orada pek adalet hukuk işlemiyor. Orada bir de can derdi var. Öyle bir durumda ben her şeyi göze alıp ya müdahale ederim ya da bu müdahale tekniğini öğretirim.
Evet.
Kendisine yarasını dikiş atabilmeli. O zaman söyleyeyim. Yarasına dikiş atabilmeli. Zehrini akıtabilmeli. Panik yapmamak, sakin kalmak. Panik yaptıkça dolaşım sistemi süratleniyor, daha da tehlikeli oluyor.
Evet, temelde bizim o ilk yardım eğitimini bir öğrenip,
onu çok iyi öğrenip doğada da bazı
şey
şeyleri
gelirse
de öğrenmeli lazım. Burada bu
kutsal Zafer Şahin, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir iki cümleyle de Yeşil Gündem dinleyicilerine ne söylersiniz doğayla, çevreyle ilgili? Aslında çok güzel mesajlar verdiniz ama son cümleleriniz ne olur?
Doğa konusunda koruyun. Bu koruma şeklini insanlara anlatın. Çıktığımız zaman en ufak bir yanlış davranış o doğanın bir anda kül olmasını sağlıyor. Biz betonun içinde yaşıyoruz. Yumruğu duvara attığınız zaman bir şey olmuyor o duvara. Sizin elinize olur. Çünkü doğanın bir parçasısınız. Doğada da yani bastığımız, gezdiğimiz yerleri dikkatli gezip dikkatli basacağız. Her yeri de ben paylaşmayın diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınız için,
ben
programımıza konuk olduğunuz için. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Yeşil Gündem'de Kutsal Zafer Şahin'i ağırladı. Kendisi doğa ve macera sporcusu, eğitmen, yazar, bir kitap kalemi almış. Doğada yapılan yürüyüşler, trekking ve hiking, bu kitaba ulaşmanızı tavsiye ediyoruz program ekibimiz olarak. Aynı zamanda fotoğrafçı, Pusula Doğa ve Macera Sporları ve Haka Hayatta Kalma Okulu kurucusu. Kendisine internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Çok kıymetli bilgiler var doğaya dair, hayatta kalmaya dair. Bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Haftaya bir başka konuk ve konuyla görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Yeşil Gündem.